Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şeyin başı Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Şimdi Tin suresinin 1 ila 8. ayetlerini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vettin ve zeytun ve tur sinin. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla İncire ve zeytine andolsun, Sina dağına ve şu emin beldeye, güvenli şehre. Doğrusu biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da aşağıların aşağısına çevirdik. Şüphesiz senin için son olan, ilk olandan, ahiret dünyasından daha hayırlıdır. Elbette Rabbin sana verecek. Böylece sen hoşnut kalacaksın. Sen bir yetim iken seni bulup da barındırmadı mı? Ve seni yol bilmez iken doğru yola yöneltip iletmedi mi? Bir yoksul iken seni bulup da zengin etmedi mi?
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarını Sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pâk-ı Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 23'te 1403, Hicri Gamer 11 Recep 1446 ve Miladi Takvimle 12 Ocak 2025 Pazar. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bütenin ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'de basınından seçmeler, dinleyicilerle baş başa ve İran'ın tarihi hazinelerine bakış isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Arkadaşım Meysan Felver, sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Tüm General Selami, füzelerimiz güncel açıklamasında bulundu. İran hükümet sözcüsü aynı türe duyulan sempati dünyanın hiçbir yerine özgü değil dedi. Kum'da Direniş Kadınları Konferansı düzenlendi. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü İran ve Venezuela arasındaki kapsamlı ilişkilerin derinleştirilmesinden yana olduğuna vurgu yaptı. Siyonist ordusu Suriye'nin güneyindeki diğer bölgeleri işgal ediyor. Şimdi haberler.
İslam Devrim Muhafızlar Ordusu Genel Komutanı, füzelerimiz nicelik, nitelik, beceri ve tasarım açısından her geçen gün güncelleniyor ve artıyor açıklamasında bulundu. Tüm General Hüseyin Selami, cumartesi akşamı devrim muhafızlarının füze şehrine yaptığı ziyarette, "Bugün siz değerli kardeşlerimin büyük eylemler gerçekleştirmeye yönelik sağlam duruşları, kararlı adımları, tam iradeleri ve güçlü motivasyonlarıyla karşı karşıya olduğumuzu ifade ederek, gerçek vaat 1 ve 2 operasyonlarında gösterdiğiniz dehadan, tüm dünya Müslümanlarının kalplerini ve hatta onun da ötesinde özgür dünya insanlarının kalplerini ve büyük İran milletinin kalplerini, onların büyük devrim liderinin mübarek kalbini sevindirmenizden ve korku ve dehşeti düşmanın cephesine yönlendirdiğiniz ve Müslümanların istikbar ve siyonizm ile mücadele tarihinin sonsuz ihtişamını güzelce oluşturduğunuzdan dolayı size canı gönülden teşekkür ediyorum," dedi. Devrim Muhafızları Genel Komutanı, dünyadaki büyük görünen güçlerin birbiriyle bağlantılı dizileri ve onların bölgesel eklentileriyle büyük ve geniş çaplı savaşlara, ağır ve hatta uzun vadeli çatışmalara, hatırladığımızı belirterek, burada oluşan güç, füze üretim fabrikalarının içinden hazırlandığı büyük şehirlere kadar oluşan onlarca yıllık mücadele ile ilgilidir. Öncelikle Allah'ın gücüne ve onun yardımlarına güveniriz ve bu güven sırasında da savunma ve caydırıcı gücümüze inanırız ifadesine dikkat çekti. Tüm General Selami ayrıca bugün yüzlerce uçağı aynı anda ardışık dalgalar halinde yüksek doğruluk, hız, sollama ve imha ile vurabilirsiniz. En önemlisi iradenizdir ve elleriniz sürekli tetikte komut bekliyor diyerek düşmanlara demek istiyoruz ki hesaplarınızı yapın, hatta hata yapmayın, dikkatli olun, biz pratikçiyiz, zamanında ve ölçülü hareket ederiz, hiçbir şeyi gözden kaçırmıyoruz ifadesinin de altını çizdi.
İran hükümet sözcüsü Kaliforniya eyaletinde çıkan büyük yangına ve bu eyalet halkının çektiği acılara gösterdiği tepkide aynı türden sempati dünyanın hiçbir yerine özgü olmadığını belirtti. Sabonina'dan naklen verdiği haberde Fatıma Muhacirani sosyal medyada bir video yayınlayarak insanlık başka ulusların evlerinin ve doğal kaynaklarının savaşla ya da doğal afetlerle yok edilmesine kayıtsız kalamaz ifadesine dikkat çekti. Muhacirani aynı türden sempatinin dünyanın hiçbir yerine özgü olmadığını belirterek evinizden ve güvenli ortamınızdan ayrılan siz Kaliforniyalıların acısını paylaşıyoruz. Evini ve eşyalarını kaybeden ve iklim değişikliğinin neden olduğu bu yıkıcı ev yangınına maruz kalan sizlerin acısını paylaşıyoruz ifadesini kullandı.
Direniş cephesinde yer alan bir grup aktif kadının katılımıyla Kum'da Direniş Kadınları Konferansı düzenlendi. Sahab'ın Resa Haber Ajansı'ndan naklen verdiği habere göre Bilgeler Meclisi'nin Başkanlık Kurulu üyesi Ayetullah Abbas Kabi, Direniş Kadınları Konferansı'nda Lübnan Hizbullah'ının iman, cihat ve şehadete kadar velayet olmak üzere üç temel unsura dayalı olarak çağdaş dönemde bir direniş modeli olarak oluşturduğunu belirterek, Hizbullah dindar cihatçı bir partidir ve bu üç unsur direnişin yapı taşlarıdır dedi. Ayetullah Kabi, Lübnan'ın zafer ve başarısının sırrı hakkında Lübnan Hizbullah'ının merhum genel sekreteri Şehit Şeyh Hasan Nasrullah, Hizbullah'ın velayeti Fakih Partisi olduğuna ve tüm unsurlarının ve komutanlarının zafer ve başarısının sırrının İslam Devleti'nin liderliğinde olduğuna inanıyordu vurgusunda bulundu. Bu konferansın devamında Lübnan Hizbullah'ından bir bayan direniş kadınları adına konuşarak, "Biz kadınlar sadece cephenin arkasında değil, manevi desteğinde, ön saflarında, hatta gerektiğinde operasyon sahnelerinde de yer alıyoruz. Bu duruş ilahi ideallere olan inancımızdan ve gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzdan kaynaklanmaktadır." ifadesini kullandı.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Fransa'nın münafıklar terör örgütünün toplantısına ev sahipliği yapmasını, teröre destek vermenin ve Fransız hükümetinin terörizmi önleme ve onunla mücadele etme konusundaki uluslararası yasal yükümlülüğünü ihlal etmenin açık örneği olarak kınadı. Press TV'nin verdiği habere göre İsmail Bekai, terör örgütü münafıklar grubunun binlerce masum vatandaşın şehit olmasına, binlercesinin yaralanmasına yol açan terör eylemlerinin geçmişine atıfta bulunarak, grubun Saddam rejimiyle işbirliğini hatırlatıp, İran'a karşı 8 yıllık askeri saldırı süresince bu grubun unsurlarının Fransa'da varlığını ve faaliyetlerini sürdürmesi, Fransız hükümetinin terörizmle mücadeleye ilişkin uluslararası sözleşmeler ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1373 sayılı kararı uyarınca uluslararası yasal yükümlülüklerini ihlal ettiği gibi ayrıca bunun Birleşmiş Milletler şartına uygun olarak devletler arasındaki dostça ilişkiler ve işbirliğine ilişkin uluslararası hukukun temel ilkelerine aykırı olduğunu belirtti. Bekai, Fransa'nın yatıştırma ve terörizme karşı seçici yaklaşımının Fransız hükümetinin uluslararası sorumluluğunu doğuran ahlak ve insan hakları standartları açısından tamamen kınanması ve kabul edilemez olan bir ihlal eylemi olduğuna vurgu yaptı.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya başarılar dileyerek İran ve Venezuela olmak üzere iki ülkenin iyiliği için seçilmiş hükümetle işbirliği yapmaya ve iki ülke arasındaki kapsamlı ilişkileri derinleştirmekten yanayız dedi. İran'ın haberine göre İsmail Bekai sosyal medya X hesabındaki sayfasında paylaştığı mesajda Venezuela Bolivarcı Cumhuriyeti Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu görevine başlamasından dolayı tebrik ediyoruz ifadesini paylaştı. Bekai ayrıca şunları kaydetti. Biz ona başarılar diliyoruz. Venezuela'nın büyük ülkesine ve halkına hizmetinde başarılar diliyor. İran ve Venezuela olmak üzere iki ülkenin iyiliği için seçilmiş hükümetle işbirliği yapmaya ve iki ülke arasındaki kapsamlı ilişkileri derinleştirmeye istekliyiz. Bekai ayrıca şunları kaydetti. İran, Amerika'nın Venezuela'ya yönelik amansız müdahaleleri ve tek taraflı yasa dışı yaptırımları karşısında Venezuela halkı ve hükümetiyle dayanışma içinde olduğunu belirtiyor.
Venezuela Devlet Başkanı ülkenin ana hedeflerinden birinin çok kutuplu bir dünya yaratmak için BRICS ile işbirliği yapmak olduğunu açıkladı. Saab kanalı Mir Haber Ajansı'ndan naklen verdiği habere göre Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ülke parlamentosunda Venezuela'nın temel hedeflerinden birinin BRICS üyesi ülkelerle birlikte çok kutuplu bir dünya inşa etmek olduğunu duyurdu. Maduro bir diğer gelişme ise jeopolitiktir. Çok kutuplu yeni bir dünyayı başlatmak için teşvik yaratmak ve Venezuela'yı yeni barış, işbirliği ve kalkınma politikasının öncüsü arasına dahil etmek gerekiyor. BRICS ile birlikte Venezuela şu anda BRICS ile yeni bir tarih başlatacak, yeni bir dünya yaratıyor ifadesine dikkat çekti. Nicolas Maduro, Cuma günü Venezuela'nın Cumhurbaşkanı olarak 3. 6 yıllık dönem için yemin etti.
Suriye medyası, Siyonist rejim ordusunun Güney Suriye'deki Kuneitra'daki diğer bölgelere girdiğini bildirdi. Zahab'ın Mey Haber Ajansı'ndan naklen aktardığı haberine göre, Suriye medyası dün Siyonist rejim ordusunun Suriye'nin Kuneitra kentinin El Malaghe köyüne girdiğini bildirdi. Bu rapora göre El Malaghe köyü sakinleri Siyonist rejim ordusunun bu bölgedeki tarım arazilerini tahrip etme eylemlerini bildirerek Suriye'nin yeni yöneticilerine Siyonist rejim askerlerinin girişinin engellenmesi yönünde defalarca yapılan taleplere rağmen şu ana kadar herhangi bir işlem yapılmadı dediler. Siyonist rejim ordusu geçtiğimiz günlerde Suriye'nin batısındaki Lazikiye kenti civarı ile El Süveyda, Halep ve Şam'ın batısındaki bölgeleri hedef aldı. Suriye'de Beşar Esad hükümetinin devrilmesinin ardından Siyonist rejim ordusu ve ülkedeki çeşitli hedefleri bombaladı ve bu kara saldırılarıyla eş zamanlı olarak Kuneitra şehri başta olmak üzere bu ülkenin güneyindeki bölgelere de girdi. Siyonist rejimin bu eylemleri Suriye'nin yeni yöneticilerinin henüz herhangi bir tepkide bulunmadığı bir dönemde gerçekleşiyor.
Siyonist radyo ve televizyon örgütü yabancı kaynaklardan alıntı yaparak Hamas ile İsrail'in anlaşmaya vardığını bildirdi. Sahab kanalının İrna'dan naklen verdiği habere göre Siyonist radyo ve televizyon örgütü Hamas ile İsrail arasında varılan anlaşmayı açıklarken bu anlaşma ön hazırlıktır ve taraflar kalıcı bir ateşkes olasılığını değerlendirmişlerdir bilgisini paylaştı. Siyonist rejimin Kan kanalında Cuma gecesi Katar Gazze'de ateşkes anlaşması müzakerelerinde ilerleme sağlaması konusunda Hamas'tan İsrail'e esirlerin listesi ve İsrail ile Hamas arasındaki anlaşmazlık noktaları gibi konulara ilişkin olumlu mesaj iletti diye kaydetti. İsrail rejiminin Kaan kanalının açıklamasına göre İsrail Başbakanı Netanyahu Hamas'tan olumlu mesaj aldıktan sonra Doha'da Savaş Bakanları ve İsrail müzakere heyetiyle acil bir toplantı yaptı. Bu gelişmelerle eş zamanlı olarak Amerika'nın gelecek dönem başkanının Batı Asya bölgesindeki özel temsilcisi Steve Witkoff, Doha'da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüştü ve iki taraf başta Gazze'de ateşkes anlaşmasına varılması için gösterilen çabalar olmak üzere bölgedeki güncel gelişmeleri ele aldı. Bu arada Perşembe günü Siyonist rejim medyası Katar ve Mısır'ın arabuluculuğu ve Amerika'nın desteğiyle Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik müzakerelerin sonuca varılması olasılığını duyurdu.
Irak'ın Seydüşşüada Tugayları Genel Sekreteri her türlü kötü plana karşı Yemen'in yanında yer almaları gerektiğini vurguladı. Sahab kanalının isnadan naklen aktardığı haberine göre Amerika ve Britanya'nın Yemen'e yönelik saldırganlığının birinci yıl dönümünde Abu Ala el-Volai, Yemen halkının direnerek Gazze'ye yardım etmesinin üzerinden bir yıl geçti ve masumları savunarak kahramanlıklara imza attığı açıklamasında bulundu. Irak Seydüşşühedâ Tugayları Genel Sekreteri ayrıca her türlü şeytani plana karşı Yemen'in yanındayız ve Gazze'nin yalnız olmadığı gibi Yemen'de yalnız bırakılmayacaktır ifadesine dikkat çekti. Geçen yıl Gazze şeridindeki Filistin halkının direnişine destek vermek amacıyla ve Al-Aksa Tufan operasyonu çerçevesinde Yemen ordusu Bab-el-Mendeb Boğazı ve Kızıldeniz'inde birkaç İsrail gemisini veya İşgal altındaki topraklara giden çok sayıda gemiyi hedef aldı ve başta Tel Aviv olmak üzere işgal altındaki bölgelerde Siyonist rejimin mevzilerine onlarca insansız hava aracı ve füze saldırısı gerçekleştirdi. Yemenliler Siyonist rejimin Gazze şeridindeki saldırılarını durdurmadığı sürece bu rejimin gemilerine veya işgal altındaki topraklara giden gemilere yönelik saldırıların devam edeceğinin sözünü verdi.
Yemen güçlerinin Kızıldeniz'de bir Amerikan uçak gemisini birkaç insansız hava aracıyla hedef aldığı duyuruldu. El Meyadin televizyonunun verdiği habere göre Yemen Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Yahya Seri, Yemen güçlerinin Kızıldeniz'de bir Amerikan uçak gemisini birkaç insansız hava aracıyla hedef aldığını açıkladı. Seri uçak gemisinin Kızıldeniz'in kuzeyine doğru kaçmak zorunda kaldığını ifade etti. Sözcü uçak gemisine yönelik saldırının detaylarına ve muhtemel kayıplara dair herhangi bir bilgi vermedi.
Ve son haberimiz, İngiltere Savunma Bakanlığı Kiev'i donatacak uluslararası koalisyon doğrultusunda Ukrayna'ya 30 bin yeni İHA'nın teslim edildiğini duyurdu. Sahab'ın M Haber Ajansı'ndan naklettiği haberine göre İngiltere Savunma Bakanlığı Ukrayna'nın İngiltere ve Letonya liderliğindeki uluslararası İHA koalisyonuyla imzaladığı sözleşmeler kapsamında 45 milyon avro değerinde 30 bin yeni drone almaya hazırlandığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre bu yeni dronların satın alınmasına ilişkin fon İngiltere, Letonya, Danimarka, İsveç ve Hollanda tarafından sağlanacak. Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin, Batı'nın Moskova'nın güvenlik kaygılarına kayıtsız kalmasına tepki olarak 24 Şubat 2022'de Ukrayna'ya karşı özel operasyonlar adını verdiği bir askeri operasyon başlattı. Böylece Moskova ile Kiev arasındaki gergin ilişkiler askeri çatışmaya dönüştü. Rusya'nın bu eylemlerine yanıt olarak Amerika ve Batılı ülkeler Moskova'ya geniş yaptırımlar uyguladı ve Kiev'e milyarlarca dolarlık silah ve askeri teçhizat gönderdi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler kıymetli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 23 Dey 1403, Hicri Kameri 11 Recep 1446 ve Miladi 12 Ocak 2025 Pazar. Yıl önce bugün Hicri Şemsi 23 Dey 1357 tarihinde İran'ın birkaç kentinde halkçı protesto gösterileri sırasında Şah'a bağlı memurlarla İran milleti arasında şiddetli çatışmalar yaşandı ve İran milletinden birçokları şehit düşerken birçoğu da yaralandı. Böyle bir günde Tahran Üniversitesi'nde görkemli bir toplantıya katılan Tahran halkı ve öğrencileri Şah rejimine karşı öfkesini ve muhalefetini dile getirirken ısrarla İmam Hümeyni'nin Paris'ten İran'a geri dönmesini istediler. Bu öğrenci hareketinin yapıldığı bir sırada Tahran Üniversitesi çevresi Şah askerlerince muhasır edilmişti. Yıl önce bugün Hicri Şemsi 23'te 1357 tarihinde İslam devriminin doğruğa çıkmış dalgalarına karşı direnme gücünü kaybeden İran Şahı, güvendiği birkaç siyasi unsurunu halkçı itirazları bastırmak için saltanat konseyini kurmakla görevlendirdi. Ancak İran halkı cadde ve sokaklarda toplanarak Şah'ın bu girişimine muhalefet edip rahmetli İmam Hümeyni'yi desteklediklerini ilan ettiler. İmam Hümeyni aynı günde yeni devrimci hükümeti kuracağını bildirdi. Yıl önce bugün Hicri Şemsi 23'te 1359 tarihinde Saddam rejimi ordusunun ilk kimyasal saldırısı, ülke ordusunun İran topraklarına karşı saldırısının başlaması üzerinden 4 aydan az bir süre geçtiği sırada gerçekleşti. İran'ın batısındaki İlam kentinin 50 kilometre mesafesinde gerçekleşen bu insanlık dışı saldırı, birkaç İranlı askerin şehit düşmesi ve yaralanmasına neden oldu. Irak'ın Basri rejim ordusu, Batılı devletlerin ve eski Sovyetler Birliği'nin yoğun himayelerini arkasına alarak İran'a dayattığı 8 yıllık savaş döneminde İran halkı ve askerlerine karşı yasaklanmış kimyasal silahlar kullandı ki toplamda 10 bin insanın şehit düşmesine ve 130 bin insanın da yaralanmasına neden oldu. Yıl önce Hicri Kameri 11 Recep 271 tarihinde böyle bir günde İbn Ambari olarak ün yapan ünlü edip lügat uzmanı ve Kur'an-ı Kerim müfessiri Ebubekir Muhammed Bağdat'ta dünyaya geldi ve lügat ve Kur'an-ı bilimleri öğrendikten sonra hadis ilmine yöneldi. Güçlü bir hafızası olan Ebubekir Muhammed tedris konusunda öğrencileri karşısında çok alçak gönüllü davranırdı. İbn Ambari'den birçok telif geride kaldı. İbn Ambari Kameri 328 yılında 57 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. yıl önce Kameri 11 Recep 571 tarihinde böyle bir günde ünlü tarihçi ve muhaddis İbni Asakir Maşki vefat etti. İbni Asakir olarak ün yapan Ebu'l-Kasım Ali bin Hasan Damışki, Şam yöresinin büyük alim ve fakihlerinden Kur'an-ı Kerim ilimleri, hadis, fıkıh ve usul öğrendi ve bilgilerini tamamlamak üzere uzun bir yolculuğa başladı. İbni Asakir bu çerçevede Bağdat, Küfe, Musul, Nişabur, Merv, İsfahan ve Hemedan kentlerindeki dini ilimler merkezlerini ziyaret etti ve buradaki büyük alimlerden çeşitli din ilimlerinin üzerine dersler aldı. İbn Asakir çok sayıda hadisi ezberlemek ve birçok ilmi seyahat gerçekleştirmek ve büyük alimlerden ders almak ve önemli kitapları kaleme almakla birlikte çağının en büyük hadis uzmanlarından biri oldu. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları adlı programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Milli Gazete.
Mahmut Arkan'dan iktidara asgari ücret sistemi, maaşta 22 bin lira, açlık sınırı da.
Cumhuriyet.
İmralı heyetinin siyasi temasları, görüşmeler sol partilerle sürecek.
Ve karar.
Özel'den en düşük emekli maaşı isyanı.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Faruk Çakır 10 Ocak tarihli Yeni Asya gazetesinde İsrafın Faturası Hepimize başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Bazıları görmek istemese de ülkemiz kötü idare edildi ve ortaya ağır bir fatura çıktı. Şimdi bu faturayı en başta dar gelirliler olmak üzere bütün bir millet ödüyor ve ödüyoruz. Bir arabanız olduğunu düşünün. Kontak anahtarını açtığınızda göstergeler hareket geçer ve mesela eğer deponuzda yakıt yoksa uyarır. Ya da akünüzde bir problem varsa ışık yanar veya emniyet kemerini takmadığınızda sinyal verir. Böyle bir durumda, yani göstergeler değişik ikazlar verirken, hayır, benim arabamın hiçbir arızası ve eksiği yoktur, depom dolu, aküm sağlam diyen kişi çok kısa zamanda yolda kalmaz mı diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Türkiye'de bir bakıma buna benzetebiliriz. Gerek ekonomik ve gerekse siyasi göstergeler değişik yerlerde arızalar, hatalar ve yanlışlar olduğunu gösterip ikaz ediyor. Fakat ne hikmetse Türkiye'yi idare edenler bu göstergelere, bu ikazlara kulak vermiyor ve bizim hiçbir sıkıntımız yok, dünyanın merkezindeyiz, hatta dünya bizi kıskanıyor demeyi tercih ediyorlar. Keşke öyle olsa ama hal ve gidiş bu kanaati desteklemiyor ki. En basitinden Avrupa ülkelerindeki yıllık enflasyon nispeti neredeyse bizdeki aylık enflasyon nispeti kadar. Böyle bir durumda nasıl olur da onlar kıskanan ve biz kıskanılan ülke oluruz? Geçen gün bir haberde bir Alman otomobil firmasının şimdiye kadar 200 milyona yakın araba ürettiği yazılıyordu. Şimdi onlar iyi durumda olmuyor da biz daha iyi durumda mı oluyoruz? Onlarda bir siyasetçinin adı küçük de olsa, bir yolsuzluğa bulaşmış olsa büyük ölçüde siyaseti terk ediyor. Peki ya bizde? Daha bir iki gün önce iktidar partisinin bir il kongresinde şöyle şöyle yaparsanız burası ticarethaneye dönmüş gibi olur anlamına gelen sözler sarf edilmedi mi? Ya da adım başı israf yapılan bir ülkeyi kim kıskanır? Devletteki israf o kadar büyük ki artık israf da hayatın bir gerçeği olarak görülmeye başlandı. Zaten asıl büyük dert budur. Buna bir bakıma celladına aşık olma hali de diyebiliriz. Aklı başında herkes görüyor ve biliyor ki devletteki israf bir ölçüde engellenebilse ekonomi de düzelir, siyaset de. Devletteki makam arabası saltanatı sona erdirilebildi mi? Hemen her konuşmada israfı bitiriyoruz diyerek kararlar alan siyasetçiler bu sözlerin üzerinden bir hafta geçmeden yeni israf kapılarına izin veriyorlar. Netice olarak yapılan israf ve yanlışların sonunda çok ağır bir ekonomik ve siyasi fatura ortaya çıkmış durumda. Maalesef bu faturayı da faturanın çıkmasına sebep olanlar değil, vatandaşlar olarak hepimiz ödüyoruz. Esas yanlışlık da noktada. Devletteki her türlü israfı bugün sona erdirmekten başka çare yok. Bunun için yeni israflara yol açmamak kaydıyla İsraf Önleme Bakanlığı kurulsa yeridir.
Zeki Ceyhan 10 Ocak tarihli Milli Gazete'de "Sanki nabız yoklar gibiler" başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. İktidar sözcüleri, daha doğrusu Cumhur İttifakı sözcüleri, bir taraftan İmralı ile daha çok görüşme fırsatı oluşturmaya çalışırken, bir taraftan da meydan okur türde açıklamalar yapıyor. Evet, bir yandan İmralı'ya heyetler yollanıyor, iktidarın ya da Cumhur İttifakı'nın atacağı adımlar konusunda İmralı'nın ne düşündüğü öğrenilmek isteniyor. İmralı'ya gönderilenler de kapı kapı gezerek yaptıkları görüşme hakkında bilgi veriyorlar. Tam işler yolunda ilerliyor derken bu defa bir meydan okuma ile karşı karşıya kalınıyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Cumhur İttifakı sözcüleri ya da bir an önce silahlarını gömecekler ya da silahlarıyla birlikte toprağa gömülecekler şeklinde bir açıklama yaparak psikolojik üstünlük kazanmaya çalışıyorlar. Yani görüşmeye çalıştıkları insanlara meydan okuyorlar ya da res çekiyorlar. Ancak meydan okunan ya da res çekilenlerin bu açıklamayı pek ciddiye aldıkları söylenemez. Böyle bir çağrı karşısında "tamam, silahları gömüyoruz" açıklaması yapılmıyor. Peki ne yapılıyor? Karşı açıklama yapılıyor. Karşı açıklamada 2 ya da 3 İmralı ziyareti sonrasında silah bırakma çağrısının yapılabileceği vurgulanıyor. Hiç kuşkusuz böyle bir açıklama taraflar arasında bir takım görüşmelerin yapıldığını gösteriyor. Belki bu görüşmeler bir pazarlık olarak da düşünülebilir. Muhtemelen nabız yoklaması yapılıyor. Birbirlerini test ediyor olabilirler. Düne kadar vatan haini olarak görüp sonra da anlaşma masasına oturmak elbette kolay bir iş değil. Kapalı kapılar ardında görüşmeler devam ederken sokaktaki halka "bakın kendilerini nasıl da köşeye sıkıştırıyoruz" mesajı veriliyor gibi bir hava estiriliyor. Yıllardır devam eden bir anlaşmazlığın bir çırpıda ortadan kaldırılması elbette mümkün değil. Nitekim geçmiş yıllarda da adına çözüm süreci denilen bir dönem yaşanmış ama başarısızlıkla sonuçlanmıştı.
Tahran Radyosu.
Orhan Uğuroğlu 10 Ocak tarihli Yeni Çağ gazetesinde "Silkeleme bumrang olup döner AK Parti silkeler" başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. 31 Mart 2024 yerel seçimlerini kaybetmesini hazmedemeyen AK Partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, birinci parti olan CHP'nin belediye başkanları için canlı yayında bakanına talimat verdi. "Bunları silkeleyin." Bu sözün anlamı devlet imkanları ile siyasi intikam alın demektir. Kimden intikam alınacak? CHP'li belediyelerden mi? Hayır, CHP'ye oy veren AK Parti ikinci, CHP'yi birinci parti yapan büyük Türk milletinden. Belediyelerin birikmiş vergi ve SGK borçlarının sorumlusu 31 Mart'ta seçilen CHP'li belediye başkanları mı? Elbette değil. 30-40 hatta 50 yıl sonra CHP yüzlerce belediye başkanlığı kazandı. Büyükşehir ve il belediye başkanları AK Parti dönemlerinden milyarlarca lira borç devraldılar diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Ama kimin umurunda? Gavur İzmir dedikleri ve yıllardır CHP tarafından büyük bir başarı ile yönetilen bu Büyükşehir Belediyesi'ne büyük bir operasyon yaptılar. Başkan Cemil Doğan şu açıklamayı yaptı. İller Bankası'ndaki payımızın Maliye Bakanlığı'nca hukuki dayanaktan yoksun biçimde kesilmesi, ödeme programımızı öngörülemeyen şekilde değiştirmiştir. İştirakimiz 32 şirketten 3'ünde 7 Ocak'ta yapılması gereken ücret ödemelerinin 3 iş günü ertelenmesine yol açmıştır. 29 şirketimizde çalışma arkadaşlarımızın birikmiş ikramiye, aile yardımı ve diğer hakları ile Aralık ayı ücretlerine ilişkin 4 Ocak'taki ödemelerin yapılması talimatı bankalara verilmiştir. Diğer 3 şirketteki çalışanlarımızın eksik yatırılan 7 Ocak ücretleri takip eden 3 iş günü içerisinde ödenecektir. Merkezi hükümetin hukuki dayanaktan yoksun kesintisinden vazgeçeceğini umuyoruz. İlahi Başkan, silkeleme hukuki olur mu? Tamamen siyasi silkeleme. Başkan Tuvay'ın mesajıyla ortaya şu çıktı: AKP iktidar işçi düşmanı, AKP iktidar partisine oy vermeyen milletin düşmanı, CHP'li belediyelerin hukuksuz şekilde siyaseten silkelenmelerinin amaçları şunlar:
parasız kalsınlar, işçilerine maaş ödeyemesinler, çöpleri toplayamasınlar, su ve kanalizasyon hizmetleri aksatsınlar, asfalt onarımı ve yeni yol yapamasınlar, kreş halk lokantası açamasınlar, ucuz ekmek satışı yapamasınlar ve sosyal yardımları kessinler. Bu sayede sonraki seçimde CHP'li belediye başkanlarına değil AKP'lilere oy versinler. Büyük Türk milleti silkeleme kumpasına düşmez. Tam tersine ilk seçimde kendisini cezalandıran AKP'yi iktidardan silkeleyerek düşürür ve intikamını alır. Türk siyasi tarihinde sayısız örnekleri yaşanmıştır. Silkeleme bumerang olup döner, AKP'yi silkeler.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak. Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dinleyicilerle baş başa.
Değerli dinleyiciler, yine bir hafta aradan sonra Dinleyicilerle Baş Başa adlı programımızın yeni bir bölümünde tekrar sizlerle beraber olabilmenin sevincini yaşıyoruz.
Programımız hakkında geçen hafta boyunca gönderdiğiniz yazılar, eleştiriler ve yoğun ilginizden dolayı teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Şimdi ise sizden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını hep birlikte dinleyelim.
Ahmet Kuloğlu isimli dinleyicimiz gönderdiği yazısında şu satırları bizimle paylaşıyor. Son bir yıldır devam eden İsrail soykırımı, bölgemiz ve daha özelde de ülkemiz için büyük bir tehlike arz etmektedir. Terör rejimi İsrail'in bugün bahaneler sunarak Filistin'i işgal etmesinin asıl sebebini anlamak ve bölge ülkeleri olarak bir strateji geliştirmek zorundayız. Bu mücadelenin başarıya ulaşması için Siyonizmi ve onun suç ortağı emperyalizmi iyi tahlil etmek ve geçmişi anlamak zorundayız. Kurulduğu yıldan itibaren bölge ülkeleri için en büyük tehdit haline gelen İsrail, aldığı destekle bugüne kadar milyonlarca insanı yurdundan etti, sayısız insanı ise katletti. 6 gün savaşlarıyla daha büyük bir güç kazanan terör rejimi İsrail, o günden sonra bölge ülkeleri için de artık en büyük tehditti. Fakat bölge ülkelerinin bu tehdidi görmezden gelmesi ve Filistin'i kaderine terk etmesi bugün yaşanmakta olan soykırımın en büyük sebebi olmuştur. Amerika yönetimi ve CIA'ye stratejik araştırma geliştirme hizmeti veren RAND Corporation adlı düşünce kuruluşu tarafından 2004 yılında 88 sayfalık kapsamlı bir rapor hazırlandı. Bu rapor açıkça tahrif edilmiş bir İslam anlayışından ve kaosa sürüklenmiş bir İslam coğrafyasından bahsediyordu.
Evet, Ahmet Bey günümüz konusunu, bölgede gelişen olayları anlatıyor ve bu kaosun sürüklenmiş bir İslam coğrafyasından bahsettiğinin sebeplerini mektubunun devamında değiniyor. İsterseniz ben devam edeyim, sonra konuşuruz hakkında. Ahmet Bey şöyle devam ediyor. Çünkü emperyalizmin topraklarımızı sömürmesinin ve dilediği gibi yönetmesinin yegane yolu buydu. Bu stratejiye uygun figüranlar seçildi. İşbirlikçi olarak nitelendirdiğimiz bu yöneticiler, Büyük Orta Doğu Projesi BOP'un eş başkanı olmaktan gurur duyduklarını ve BOP'un bölgemiz için bulunmaz bir fırsat olduğunu dile getirdiler. Ama Büyük Orta Doğu Projesi'nin aslında Büyük İsrail Projesi olduğu ya görülmedi ya da gözden uzak tutuldu. Fakat gözden uzak tutulan bu tehlike bugün kapımıza dayanmış ve kırmak için fırsat kollamaktadır. İslam ülkelerine düşen görevler vardır. Bunlar daha fazla zaman kaybetmeden hayata geçirmeli ve Siyonizmin bölgemizden sökülüp atılması için her sorumluluk eksiksiz yerine getirilmelidir. Tüm bölge ülkeleri terör rejimi İsrail ile olan diplomatik ve ticari ilişkilerine son vermeli ve ambargo uygulamalıdır. Kardeşlerimizin katillerine ürün tedarik etme utancına son verilmelidir. Katil Netanyahu başta olmak üzere soykırımdan sorumlu olan tüm Siyonistlerin ve İsrail'in soykırım suçundan yargılanması için uluslararası bir diplomasi yürütülmelidir. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin açtığı davayı neticelendirmek hepimizin görevidir. Filistinli mazlumlara gönderilmek istenen yardımların bölgeye ulaşması için insani yardım koridoru açılmalı ve bunu bölge ülkeleri denetlemelidir. Vicdan gemisine karşı uygulanan yasak kalkmalıdır. Evet Ahmet Bey, çok önemli bir konuya değiniyor. Büyük Orta Doğu Projesi'nin aslında Büyük İsrail Projesi olduğu. Yani İsrail'in Nil'den Fırat'a kadar uzaması, kendilerinin tabirine göre arz-ı mev'udu gerçekleştirmek istediklerini söylüyor ve buna da maalesef bazı bölge ülkeleri, özellikle Müslüman ülkeleri
yani kendi ülkemiz destekliyor. Türkiye Cumhuriyeti'nde hala bir İsrail Büyükelçiliğinin ya da konsolosluğunun olması gerçekten şaşırtıcı, tabii, hayret vericidir yani. O, nasıl şimdiye kadar yani bir
halkın
türlü
itirazlarına rağmen. Evet, ve üstelik hani büyükelçilik var, konsolosluk var, bir de hala ticaret var.
Maalesef, maalesef.
Yani bunu işte belgelerle, görüntülerle kanıtlandı. Ve halkın özellikle bu yıl başında yaptığı o muazzam yürüyüşe bir kulak verilmeli değil mi, o gösteriye?
Yani sürekli bölge ülkeleri diyoruz, yani açıkça konuşalım yani.
Evet, neyse, Ahmet Bey'in mektubuna çok teşekkür ediyoruz ve mektuplarının devamını diliyoruz.
Nevşin Kışanak isimli dinleyicimiz gönderdiği yazısında şu satırlara yer veriyor. Gazze'de soykırım tüm hızıyla sürüyor. Duyan yok, karşı çıkan yok. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell, Gazze'de bu kadar çok çocuk günlük olarak kan dökülmesine, açlığa, hastalığa ve soğuğa maruz kalırken dünya buna kayıtsız kalamaz dedi. Ama kalıyor, kimsenin kılı kıpırdamıyor. Russell, Gazze'deki duruma çocukların neden olmadığını ve bunu durdurma güçlerinin de bulunmadığını, diğer taraftan en ağır bedeli hayatları ve gelecekleriyle ödediklerini belirtti. Son 14 ayda Gazze'de 14.700'den fazla çocuğun öldüğüne işaret eden Russell, 1,1 milyon çocuğun ise neredeyse tamamının acil koruma ve ruh sağlığı desteğine ihtiyaç duyduğunu vurguladı.
Aslında Nevşin Hanım çok dokunaklı bir konuya değiniyor. Geçenlerde bazı görüntüler izledim, bazı fotoğraflar gördüm. Gazze'li çocukların içler acısı durumunu ve özellikle bir haber okudum. Kış aylarının soğuk havası nedeniyle çadırlar yıpranmış, yağmurdan neredeyse seller çadırları götürüyor. Yaklaşık 8 veya 10 tane bebeğin, yani daha bebek, soğuktan donduğu, yani bu resmen büyük bir insanlık faciası. Kim buna dur diyebilecek, kim bunları durduracak? Neden şimdiye kadar hiçbir harekette bulunulmadı? Sadece oturumlar düzenleniyor, kınanıyor. İşte İsrail'in yaptıkları, ama hiçbir hareket yok. Hiç kimse İsrail'e dur diyemiyor, durduramıyor. Bilmiyorum, yani gerçekten Gazze'de yaşananlar çok içler acısı. Nevşin Hanım şöyle devam ediyor. Russell, Gazze'nin kuzeyinde kıtlık tehdidi devam ederken insani yardımlara erişimin ciddi şekilde kısıtlanmış olduğuna dikkat çekerek, Gazze genelinde çocuklar ve aileler sürekli olarak yerlerinden ediliyor ve bu durum yüz binlerce çocuğun da aralarında bulunduğu 1 milyon 900 bin insanı yerlerinden etti. Gazze'de güvenli bir alan yok ve sıcaklıkların düşmesiyle birlikte çocuklar yiyecek, temiz su, tıbbi malzeme ve sıcak giysiler gibi temel ihtiyaçlardan yoksun bir şekilde istikrarsızlık içinde yaşıyor, dedi. Önlenebilir hastalıkların hızla yayıldığına işaret eden Russell, binlerce çocuğun deri döküntüleri ve akut solunum yolu enfeksiyonlarına yakalandığını belirtti. Russell, bu kadar çok çocuk günlük olarak kan dökülmesine, açlığa, hastalığa ve soğuğa maruz kalırken dünya buna kayıtsız kalamaz, dedi. Dedi ama dediğiyle kaldı. Kimse bu açıklamaya arkasına dönüp bakmadı. Nevşin Hanım'ın mektubuna teşekkür ediyor ve mesajlarının devamını diliyoruz.
Merve Yiğit isimli dinleyicimiz gönderdiği yazısında şu satırları bizimle paylaşıyor. İslam tevhid dinidir. Tevhid, fert ve toplumların dünya ve ahiret saadetleri için çok kıymetli bir şeydir. Tevhid, Allah'tan başka hak ilah olmadığına iman ile başlar. Kitaplarına, bildirdiği emir ve yasaklara teslimiyetle devam eder. Hak hakim olsun diye yapılacak bir cihatla kemale erer. Müslüman olarak ölmeyi başarmak ile de sonuçlanmış olur. Tevhidin dünya hayatındaki en büyük yansıması vahdettir. Vahdet anlayışından ve ahlakından yoksun olan fert ve toplumlar gerçekte tevhid inancını ciddiye almıyorlar demektir.
Merve Hanım şöyle devam ediyor. Vahdetin gereklilerinden biri de birlik ve beraberliği sağlayacak iç işleyiş düzenini korumak, bilgeliğe ve tecrübeye önem vermek, çekilen çilelere, verilen emeklere hürmet etmek, görevler dağıtılırken ehliyet ve liyakat esasına azami derecede riayet etmektir. Müslüman bir toplumda bunlara dikkat edilmediğinde vahdet bozulur. Aslında Merve Hanım'ın vahdet konusuna değinmesi güzel olmuş. Çünkü daha önceki iki mektupta Gazze'nin durumu, Siyonist rejimin, İsrail'in işlediği cinayetler işlendi. Eğer Müslümanlar arasında gerçek anlamda bir vahdet varsa...
Hem eylemde hem sözde.
Aynen, dediğiniz gibi... Önemli olan bir de eylemde, hani sözde tamam herkes kınıyor, vahdet var sözde ama eylemde yok. Eylemde olsa bu kadar cinayet işlenmez. Ve dediği gibi tevhidin dünyaya hayatındaki en büyük yansıması vahdettir. Vahdet olunca demek ki tevhid de oluyormuş. Merve Hanım'a çok teşekkür ediyor ve mektuplarının devamını diliyoruz.
Değerli dinleyiciler, bugün de bizler için ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. www.parsuday.ir olan internet sitemizde İran'a dair öğrenmek istediğiniz konulara ulaşabileceğinizi hemen hatırlatalım. Ayrıca her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi turkish@ws.irib.ir olan elektronik posta adresiyle gönderebileceğiniz gibi telefon veya faksla da iletebilir. Ayrıca Facebook ve Twitter adreslerimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Bunun için 0098-21-22-16-27-53 numaralı telefon veya hem telefon ve hem faks olarak kullandığımız 0098-21-22-01-36-82 numaralı telefaks numarasını çevirmeniz yeterli olacaktır. Ayrıca yazı ve görüşlerini mektup yazarak söylemek isteyen dostlarımız da posta kutusu 19395/6767 Tahran, İran adresini kullanabilir.
Parsley yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebilirsiniz. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Parsley Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Programımızın sonunda Sezen Bahar, Engin Kanar ve Hilmi Çetiner adlı dinleyicilerimize geçen hafta bize gönderdiği yazılarından dolayı teşekkürlerimizi bildirirken, her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi turkish@parstoday.ir olan elektronik posta adresimize gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatıyoruz. Bizi ayrıca Tahran Radyosu adlı Telegram kanalından takip edebilirsiniz.
Haftaya buluşmak umuduyla, hoşça kalın. Tahran Radyosu Podcast. Değerli dinleyiciler, bugünkü podcast'te sizlere Marlik Tepesi ve İran'ın bu bölgesinin altın kupalarından bahsetmek istiyoruz. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. İran'ın Tarihi Hazinelerine Bakış isimli podcast'in yeni bir bölümünde sizlerle birlikteyiz. Dinleyeceğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını dinleyebilirsiniz. Bugüne kadar Marlik'in altın kabartmalı antikalarını hiç duydunuz mu? İran'ın kuzeyindeki antik tepelerden elde edilen 3000 yıldan fazla bir geçmişe sahip olan barat ve vazo şeklinde bir obje. Bugünkü sohbetimizde İran'ın kuzeyindeki Marlik Tepesi ve de İran'ın bu bölgesindeki altın ve gümüşten yapılmış vazo misali bir objeden bahsetmek istiyoruz. Evet değerli dinleyiciler, bugünkü podcast'te kanatlı inek altın vazosu, iki başlı canavar ve ceylan vazosu ve hayat efsanesi vazosu adlı üç tarihi eserden bahsetmek istiyoruz. Efsaneyi ve tarihi anlatan, hatta efsanenin de ötesine geçerek hayatı anlatan tarihi efsaneler. Fakat isterseniz öncelikle bu tarihi eserlerin nerede keşfedildiğinden söz edelim. İran'ın kuzey bölgesindeki Gilan eyaletinin Rudbar şehrinde Marlik Tepesi denilen bir yerde Marlik altın vazoları keşfedildi. Marlik Tepesi eski bir uygarlığın parçası sayılır. Yazılı delil yetersizliğinden dolayı sessiz kalan ve elde edilen delillere göre İran platosunun eski uygarlıklarından biri olan bir medeniyettir. Ancak yazılı delil yetersizliğinden dolayı bu medeniyet hakkında kesin bilgiye sahip olunmamakla birlikte bu bölge halkının hangi din ve mezhebe sahip olduğunu ve nasıl düşündüklerini bilmiyoruz. En azından sanatta ve sanat eserlerinin üretiminde çok ileri ve sanatçı insanların bulunduğunu bilmekteyiz. Marlik Tepesi, Rudbar çevresindeki Goherud Vadisi'nde bulunan 5 antik tepeden biridir. Burası uzun yıllar boyunca Gilan halkının varlıklı atalarının ikametgahı olan hoş iklime sahip bir vadidir. Zeynep Bicar Tepeleri, Pilakale, Dorbicar ve Cazemkol bu bölgenin diğer önemli tepelerindendir. Yüzyıllar boyunca insan sanatı ve uygarlığının değerli bir hazinesini gizleyen Marlik Tepesi aslında doğal ve kayalık bir tepedir. Bu tepe demir sülfat taşlarından yapılmış olup doğal ve alt katmanları tepenin içinde büyük çatlaklar oluşturur ve bu delikler fare, yılan gibi hayvanların buraya yuva yapmasına neden olur. Bazıları Marlik adının bu bölgede Farsça'da mar olarak telaffuz edilen çok sayıda yılanın olduğu için böyle telaffuz edildiğini düşünüyor. Fakat kimileri de Marlik'i Mard ve Lik olmak üzere iki hecenin birleşmesinden oluşan ve Mard halkı anlamına gelen tarihi bir kelime olarak kabul ediyor. Bu teoriye göre bu kelimenin aslen Mardlik olduğu, dal harfi kaldırılarak Marlik olarak değiştirildiği belirtilmektedir. İran tarihi ve kültürüne ilgi duyanlara bu bölge halkında daha fazla bilgi edinmenin kapısını açan en önemli kişilerden biri de Doktor İzzetullah Negahbandır. O, İran arkeolojisinin babası sayılıp kazılarında hatıralarının zihinlerden silindiği bu 3000 yıllık medeniyetin bir kısmını ortaya çıkarmayı başarmıştır. ...1941 yılı sonbaharında Doktor İzzetullah Negahban başkanlığındaki bir heyet inceleme yapmak üzere Rudbar şehrinin Rahmetabad bölgesine gitti. O yanındaki ekiple beraber 14 yıl boyunca bu bölgeyi araştırdı ve bu araştırmalar sonucunda düzenli olarak tepe yüzeyine dağılmış, genellikle taş ve çamurdan yapılmış 53 mezar keşfedildi. Bu bölgede büyük taş levhalar mevcut olup, bölgeye 15 kilometre uzaklıkta bulunan ve Goharud Vadisi'nden getirilen bazı mezarların yapımında sarı taşlar kullanılmıştır. Malik tepelerini kazmak, doktor Negahban ve meslektaşları için çok meşakkatli ve sorunlu bir işti. Köylülerin, kaçakçıların kışkırtmasıyla yaptıkları çatışma ve insanlık dışı uygulamalardan, İkinci Pehlevi dönemi devlet yetkililerinin başlattığı ve sonunda doktor ve meslektaşlarının yargılanmasına yol açan iftira ve sıkıntılara gibi büyük sorunlar. Nihayetinde ulaşılan sonuç tüm sıkıntı ve zorluklara değmişti. Evet değerli dinleyiciler, Doktor Negahban'ın çektiği bu zorluk ve sıkıntıların sonucuna değdiğini belirtmiştik. Şimdi isterseniz bu kazılar sonucu keşfedilen tarihi eserlere şöyle bir göz atalım. Bu bölgeden birçok seramik ve altın obje çıkarılmıştır. Bu da bölge sakinlerinin büyük zenginliğini göstermektedir. Bu eserler yaklaşık 3000 yıl öncesine, yani milattan önce 2. milenyumun sonu ve 1. milenyumun başlarına kadar uzanıyor. Doktor Negahban'ın kazılarında ortaya çıkan 53 mezar, arkeologlar ve araştırmacılar için çok değerli bilgiler içeriyordu. Kazılarda tamamen kıyafet ve süslemelerle gömülen Mard halkının cesetleri bulundu. Bu bölgenin insanları ölülerini resmi kıyafetleriyle ve yan yatırarak bir taş levhanın üzerine koyuyorlardı. Bu durumda dizler hafifçe bükülmüştür. Ölülerin yanlarına dini ritüel kapları, heykeller, süs eşyaları, altın ve mücevher, silahlar, alet ve ekipmanlar, mutfak eşyaları, hatta çocuk oyuncakları gibi pek çok nesne de gömülüydü. Ölüyle beraber gömülen eşyalar, mezar sahibinin kimliği ve mesleğinin de göstergesi sayılırdı. O dönemin dini inançları açısından bu mezarlar döneme göre özel bir düzen içinde dizilmiş, kıymetli ve zarif sanat eserleriyle doluydu. Marlik Sultanları mezarlığı kazısında bulunan mezarlar her ne kadar güç, önem ve zenginlik bakımından birbirlerinden farklı olsalar da bu kavimlerin ölümden sonra hayatın varlığına dair inanç ve düşüncelerinin en güzel temsilcileriydi. Sahipleri hem yapı tarzı hem de nesneler açısından. Bu mezarlar arkeologlara geçmişte İran sanatının ve endüstrisinin gelişimi hakkında belgelenmiş ve değerli belgeler sağlamıştır. Bu bölgede yapılan kazılar sonucu hançer, kılıç, süngü, mızrak, bileklik, savaş kol bandı ve bronz sapan gibi pek çok savaş malzemesi ele geçirilmiş. Bu da bu kavimlerin savaşçı olduklarını göstermektedir. Doktor Negahban'ın keşif ekibinin buluşları büyük bir başarı sayılıp aynı zamanda gizli bir tarihi ortaya çıkardı. Bu kazılar neticesinde İran'daki sanatçıların yapmış olduğu değerli eserlerin teker teker toprağın altından çıkarılması insanları adeta büyülemişti. Evet değerli dinleyiciler, sohbetimizin başında sizlere bahsettiğimiz 3 kupa olan kanatlı inek altın vazosu, iki başlı canavar ve ceylan vazosu ve hayat efsanesi vazosu bunların en önemlilerindendir. Bu vazolardan her birini yapan sanatçılar, çevrelerindeki doğadan ilham almışlardır. Çevrelerindeki inekler, koyunlar, atlar, ördekler ve keçiler gibi evcil hayvanlar ve doğada gördükleri yılanlar, akbabalar, ceylanlar, kartallar, domuzlar ve leoparlar gibi doğanın vahşi hayvanların tasvirlerini sergilemişler. Bunun yanı sıra bazı vazoların motiflerinde birkaç hayvanın birleşmesinden oluşan mitolojik hayvanlar da göze çarpmaktadır. Tüm bu motifler hayatın zorlukları ve yaşananların üstesinden gelmek için içsel bir ihtiyacın göstergesi olup altın objelerin her biri bu ihtiyacı güzel bir sanat eseri biçiminde anlatmada Marlik sanatçılarının el sanatını gözler önüne seriyor. Marlik vazosu olarak bilinen kanatlı inek altın vazosu, saf altından yapılmış bir obje olup 18 santimetre yüksekliğindedir. Bu, antikanın kabartmalı tasarımlarının yüksekliği 2 santimetreye ulaşıyor. Ortadaki motif ise hayat ağacının vazosu ve ağacın iki yanından iki kanatlı inek yukarıya çıkmakta. Bu 4 mitolojik kanatlı boğa, vazonun üzerindeki kabartma oymalarla güzel bir şekilde dekore edilmiştir. İneklerin kanatlarının olması onların cennetlik olduğunu gösteriyor. İneklerin başları kabın gövdesinden çekiçleme tekniği ile kabartılmıştır. Her bir kanatlı inek çifti palmiye benzeri dekoratif bir ağaca tırmanırken tasvir edilmiştir. Bu hayali hayvanların son dereceye hareketli ve canlı oldukları, arka ayakları üzerinde durdukları gösterilmiştir. Ön bacakları kaldırılır ve ağacın gövdesi ve dalları etrafında dinlendirilir. Kanatlı inek kabı güzellik, doğruluk ve sanatta son noktadır. Güzel kanatlara sahip efsanevi inekler, ona 3 boyutlu bir görünüm kazandırmaya çalışıldı. 2 boyutlu bir bağlamda 3 boyutlu bir görünümü vurgulama ve verme çabası bu medeniyette çok mükemmel bir görsel vizyonu göstermektedir. Bu ineklerin başları vazonun dış yüzeyinden perçinlenmeyip büyük bir zarafetle vazonun iç kısmından dışarıya doğru çıkarılması bu objeye çok daha güzel bir ilginç görünüm kazandırıyor. İki inek deseni arasında ve hayat ağacın üzerinde nilüfer çiçeğine benzer bir çiçek deseni görülüyor. Bu vazo benzeri objenin kenarı çok ince bir tel bantla süslenmiş ve bu vazonun gövdesiyle tabanın birleşmesi noktasında köşeli bir çıkıntı bulunmaktadır. Bu vazonun altında güzel bir çiçek kazınmıştır. Çiçekler arasında ışınların düzenli olarak yayan güneşin rolü görülmektedir. Marlik halkı için güneş çok önemliydi ve ellerinden geldiğince çoğu metal kap, fincan ve bardağın alt kısmına güneşin sembolünü dekoratif geometrik üçgenler şeklinde tasvir ediyorlardı. Bu desenin türü ve çizim şekline dikkatlice bakıldığında güneşin her şeyin merkezinde olduğu ve tüm canlıların onun hayat veren ışık ve sıcaklığından canlandığı görülüyor. Fakat ikinci kupa bunun da ötesine geçerek bir önceki vazodan iki başlı canavar ve ceylan vazosu olarak bilinen kupadan daha efsane hale gelmiş ve muhtemelen M.Ö. 14. ve 12. yüzyılın ortalarında yapılmıştır. İki ceylanı tutan korkunç iki başlı bir canavar. Sanatçı bu kupanın gravüründe Marlik kültüründeki olası mitolojik karakterlerden birini anlatmaya çalışıyor. Bu obje gümüş ve altın alaşımından yapılmış olup boyutu 11 santimetreye 11 santimetredir. Bu kupa misali objenin üzerinde iki başlı bir canavar göze çarpıyor. Canavarın ağzı korkunç bir şekilde açıkken bir başı sola, diğeri sağa eğilmiş, bağırıyormuş gibi görünüyor. Canavarın kanatları açık ve iki bacağında ona sembolik bir kombinasyon veren kıvrımlar bulunmaktadır. Canavarın her pençesi ceylanın bir bacağını tutuyor. Canavar bu iki ceylanı avlıyor. Bu çalışma kalem ve kapartma tekniğiyle yapılmıştır. Ancak üçüncü tarihi eser olan Hayat Efsanesi vazosu önceki iki objeden çok farklıdır. Doktor Negahban'ın belirttiğine göre bu vazonun yüksekliği 20 santimetre, çapı ise 14 santimetredir. Bu objenin üzerindeki yazı bir antilopun hayat hikayesini anlatıyor. Yani doğumun başlangıcından yaban domuzu tarafından öldürme anına kadar olan süreç, en ince ayrıntılarıyla anlatılmaktadır. Hayat Efsanesi vazosunda 5 sıra bulunmaktadır. En alt sırada, yani birinci sırada bir antilop annesinin sütünü içiyor. Anne ise yanı başındaki çalıdan besleniyor. Üst sırada ayrıca iki keçinin tomurcuklarını yediği bir ağaç göze çarpıyor. Üçüncü sırada ise aynı dağ keçisini yiyen domuzlar görülüyor. Uzaklarda akbabalar gökyüzünde uçuşuyor. Sanatçı bu akbabaları küçük çizerek keçilerin domuzlar tarafından yenildiği görüntülerini uzaktan göstermeye çalışıyor. Üst sırada domuzlar gider ve keçi kalıntıları gökten inip keçinin kalıntılarını yiyen akbabalara verilir. Son sıra ise vazonun kenarı sayılır. Doktor Negahban'a göre bu vazo belki de dünyada hayata dair bir hikayeyi net bir sekansla anlatan bir eserdir. Diğer iki vazodan farklı olarak bu vazo oldukça gerçekçidir. Değişen hiçbir şey bulunmamaktadır. Keçi, domuz, ağaç ve akbaba olması gerektiği gibi tasvir edilmiştir. Doğada normalde yaşadıkları sürecin aynısını yaşarlar ve gözlemcinin şimdiki zamanı bunu gerçek anlamda yansıtır. Bunda büyülü, doğaüstü veya metafiziksel hiçbir şey bulunmamaktadır. Her şey mantıksal bir süreçte gerçekleşir. Bu objeyi ilk yapan kişi, yaban hayatında olup bitenleri yakından gözlemlemiştir. Dolayısıyla bu eser sadece bir olayın hikaye benzeri bir anlatımı olmayıp, daha ziyade dünyanın ilk biyoloji kitabı olarak kabul edilebilir. Bir hayvanın yaşam ve ölüm öyküsünü diğer canlılarla nasıl etkileşim kurduğunu tamamen doğal ve gerçekçi bir şekilde anlatan bir kitap. Böyle bir şeyin Marlik uygarlığında bir tür entelektüel işlem olarak kabul edilip edilmediği, en azından bu bölgedeki arkeolojik keşiflerle doğrulanamıyor. Fakat o kadar değerliydi ki altın objenin üzerine kazınmış ve İran platosunda bilimsel düşüncenin iki kıvılcımlarından biri olarak kabul edilmiştir. Evet değerli dinleyiciler, İran'ın Tarihi Hazineleriyle Bakış isimli podcastimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyor. Bu sohbetimizde sizlerle İran'ın kuzey bölgesindeki Marlik uygarlığını ve burada keşfedilen antikalardan bahsettik. Bir sonraki podcast'te sizlere İran'ın bir başka tarihi hazinesinden daha bahsedeceğiz. Dinlemiş olduğunuz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast'tir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını dinleyebilirsiniz. Bizimle iletişime geçmek için yorum bölümünde veya sosyal ağlardan bize mesaj gönderin. Ayrıca bizleri Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. İslam Devri Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Selami, füzelerimiz nicelik, nitelik, beceri ve tasarım açısından her geçen gün güncelleniyor ve artıyor açıklamasında bulundu. İran Hükümet Sözcüsü, Kaliforniya eyaletinde çıkan büyük yangına ve bu eyalet halkının çektiği acılara gösterdiği tepkide aynı türden sempati dünyanın hiçbir yerine özgü olmadığını belirtti. Kum'da Direniş Kadınları Konferansı düzenlendi. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Fransa'nın münafıklar terör örgütünün toplantısına ev sahipliği yapmasını, teröre destek vermenin ve Fransız hükümetinin terörizmi önleme ve onunla mücadele etme konusundaki uluslararası yasal yükümlülüğünü ihlal etmenin açık örneği olarak kınadı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Begai, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya başarılar dileyerek İran ve Venezuela olmak üzere iki ülkenin iyiliği için seçilmiş hükümetle işbirliği yapmaya ve iki ülke arasındaki kapsamlı ilişkileri derinleştirmekten yanayız dedi. Venezuela Devlet Başkanı, ülkenin ana hedeflerinden birinin çok kutuplu bir dünya yaratmak için BRICS'le işbirliği yapmak olduğunu belirtti. Suriye medyası Siyonist rejim ordusunun Güney Suriye'deki Kuneytra'daki diğer bölgelere girdiğini bildirdi. Siyonist radyo televizyon örgütü yabancı kaynaklardan alıntı yaparak Hamas ile İsrail'in anlaşmaya vardığını bildirdi. Ve Irak'ın Seyyid-i Şuhada Tuhayları Genel Sekreteri her türlü kötü plana karşı Yemen'in yanında yer almaları gerektiğine vurgu yaptı. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19.395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti adresine veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını fax ile yapmak isteyenler için Tahran'daki telefax numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah'a emanet olunuz. Oh,